Ayrım 24, Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşal, sayfa 204. Ama esas neden Bögük Ağa'nın halkının yerleşik hayatı dolayısıyla refaha öğrenmesini istemesidir. Dolayısıyla halk zenginleşecek, kuvvetli Budist Çin'in etkisi yerine zayıf Türkistan şehir devletçiklerinin kültürel etkisinde kalacaktı. Üstelik tüccar Soğudluları yanına çekerek mali açıdan da güçlenecekti. Mani dininin resmen kabulünden sonra Uygur merkezine kadınlı erkekli seçkin rahiplerden oluşan heyetler geldi. Maniheizm dünyasında Kaan'ın ve Uygurların şöhreti yayıldı. Bu arada Bögük Ağa'nın ileri bir adım daha atarak Mani dininin Çin'de de yayılması için teşebbüse geçti. 768'de Luoyang'da Mani tapınaklarının kurulması için baskılarına dayanamayan Tang İmparatoru izin vermek zorunda kaldı. Türk asıllı bir boydan gelip daha sonra Çin'e giderek orada yerleşen Puku Huayen, yukarıda da görüldüğü gibi Uygurlarla birlikte Tang İmparatoruna karşı isyancılarla savaşıp önemli başarılar kazanmıştı. Ancak söz konusu isyan bastırılınca ortaya çıkan boşlukta kendisi isyan etti. 764. Tang'ın ünlü devlet adamı kendisini durduramayınca, ertesi yıl 200 binden fazla Uygur, Çin sınırları içinde yaşayan Tibetli, Tangut ve Nula gruplarını yanına çekerek hakimiyet alanını daha da genişletti. Ancak Puku Huayen'in kendisi aniden ölünce Tang hanedanı büyük bir tehlikeden kurtuldu. Geride kalan asilerden Tibetliler ülkelerine geri dönerken isyana katılan Uygurlar Çin'le anlaştı. Daha sonra Uygurlar ve Çinliler birlikte hareket ederek Tibetlileri yenilgiye uğrattılar. Bu hadiseler dolayısıyla Bögük Ağa'nın o dönemde Çin'den istediklerini elde ettiğini söylemek mümkündür. Sürekli Çin'den gönderilen hediye ve vergilerle Uygurlar ekonomik açıdan kalkınırken Çin'de aksine sıkıntılar başladı. 769'da Bögük Ağa'nın da bir Çin prensesiyle evlenmek için teklifte bulunduğunda derhal kabul edildi. Çünkü Uygurların üstün gücünden çekinen ve sürekli yardım talep eden Çinliler onları kızdırmak istemiyorlardı. Diğer yandan Uygurlar ticari ilişkilerde de artık başarılı oluyorlar, her bir atın karşılığında çok fazla ipek alıyorlardı. Siyasi ilişkilerdeki üstünlük ticari ilişkilere yansımıştı. Bu durum 778 yılına kadar devam etti. Önceden isyanlardan dolayı çok yıpranan Tang hanedanı artık kendini toparlamaya başlayıp aynı tarihte sınırlarda ufak çapta da olsa askeri başarılar elde edince durum birden değişti. Çin başkenti Chang'an'da uzun süreden beri kalan ve rahat bir şekilde yaşayan Uygur tüccarlarına karşı tavır aldılar. Bögük Ağa'nın bunun üzerine Çin'e saldırdı. İlk çarpışmada galip gelerek 10 bin Çinli öldürdü ise de Tayi Chou valisi onu mağlup etmeyi başardı. Artık iç isyanlardan kurtulan Tang hanedanı kendini toparlamış ve nüfusu artmıştı. Uygur Kağanlığı'nın içindeki halk unsurunun büyük kısmını oluşturan 9 Oğuzlar ve de tüccar kavim Soğudlular, Bögük Ağa'nı Çin'e karşı büyük bir sefer düzenlemek için ikna ettiklerinde başbakan konumundaki vezir Tun Baga Tarkan buna engel olmaya çalıştıysa da başarılı olamayınca Kağan ve yakınlarını öldürterek ortadan kaldırdı. Arkasından kendisi tahta oturarak devletin başına geçti. 9-6 Tun Baga Tarkan. Yeni Kaan, Alp Kutluk Bilge ünvanı alarak 789 yılına kadar 10 yıl tahta kalmıştır. Artık Tang hanedanı güçlendiği için eskisi gibi Çin'e karşı hakimane davranışlar gösteremedi ve barış yanlısı bir politika izledi. Onun döneminde Çin'de yukarıda bahsettiğimiz Uygur tüccarlarının yanında 9 Oğuzlar'da serbestçe dolaşıyorlar ve ticaret yapmalarının yanında yerli halka zarar veriyorlardı. Bunların başında Tudun ünvanlı, Tudun önceleri devlet adına vergileri toplayan kişilerin ünvanıydı. Uygurlar zamanında vali karşılığı kullanılmaya başlamıştır. Biri bulunuyordu. 780'de imparator olan Tetusung onları ülke sınırlarının dışına çıkmasını istedi. Önce Çinliler onların askeri gücünden çekinmişlerdi. Ancak aralarında nifak çıkararak kolayca böldüler ve daha sonra başta Tudun olmak üzere hepsini öldürdüler. Uygur Kağan'a Alp Külük Bilge'nin bu olaya gösterebileceği tepkisini de hediye ve farklı şeyler söyleyerek önlediler. 786 yılında Şatoa Türkleri, Uygurların vergileri arttırıp mallarını ellerinden alması dolayısıyla onlardan ayrılıp Tibetlilerle ilişki kurdular. Ardından da onlarla birlikte Beş Balığı işgal ettiklerinde Uygurlar geri alamadılar. Aynı Kağan 788 yılında bir Çin prensesiyle evlendi. Bu devirde gerçekleşen bir başka olay, Hisi ve Şivei gibi Moğol kabilelerinin Çin'e saldırılarının Uygurlar tarafından önlenmek istemesi ama başarısız olunmasıdır. Başka dikkat çekici bir olay, Tibetlilerin kuvvetlenip Beş Balık, Kuca, Kaşgar gibi İpek Yolu üzerinde önemli stratejik şehirlere saldırarak Orta Asya tarihinin akışını birden değiştirmeleridir. Karlukların Doğu grubu ve Sha Tuaoların Tibetlilerin tarafını tutması Uygurların işini zorlaştırıyordu. Sonuçta Uygurlar Orta Asya'daki zirveye çıktıkları güçlerini kaybetmeye başlamışlardı. Bu arada dengeleri değiştiren bir başka olay, 790'da Beş Balık bölgesi Tibetlilerin eline geçince Tang imparatorlarının artık tamamen Orta Asya'dan çekilmek zorunda kalmalarıdır. Tunbaga Tarkan'ın Alp Kutluk Bilge Kağan, 789 yılında ölümü üzerine yerine oğlu Tolosu Ay Tengri'de Kut Bulmuş Külük Bilge ünvanıyla geçti. 2 yıl kadar kısa süren hükümdarlığı döneminde Tibetlilerin işgal ettiği Beş Balık kurtarılmaya çalışıldı ve bunda başarılı olundu. 790 yılında başında adı geçen Kağan muhtemelen kardeşi veya hatunu tarafından zehirlenerek öldürüldü. Kardeşi hemen fırsatı değerlendirip kendini Kağan ilan ettiyse de devlet adamları bunu kabul etmeyip öldürülen Kağan'ın oğlunu tahta geçirdiler. 9-7 Diğer Kağanlar ve Devletin Güçlenmesi. Kağan olduğunda henüz 16-17 yaşlarında bulunan Achiro Fengshen Kağan, devlet idaresinde kontrolü sağlayacak durumda değildi. O sırada Tibet seferinde bulunan Başbakan Hsiu Hsüan-sun, il ögesi, dönüşünde ondan çok çekinmiş, kendisinin genç tecrübesiz olduğunu söyleyip onu takdir ederek durumunu rahatlatmıştır. Takip eden yıllarda Çinlilerle iyi ilişkiler kurulmuş, diğer rakip Tibet üzerine düzenlenen seferler küçüklü büyüklü devam etmiştir. Nihayet Ling Chou'da Tibetliler ağır bir bozguna uğratıldılar. 795 yılında Kağan yerine oğul bırakmadan ölünce yerine Yaglakar kabilesinden olmayıp Hisetiye Edis kabilesinden gelen bir evlatlık olduğu anlaşılan biri devlet adamları tarafından Ay Tengri'de Ülük Bulmuş Alp Uluk Bilge ünvanıyla Kağanlığa getirildi. Yeni Kağan ilk iş olarak Karluk isyanını bastırdı, zafer kazandı. Tarihi İpek Yolu üzerinde çok stratejik mevkide bulunan Doğu Türkistan ve özellikle Turfa'nın üzerinde hakimiyet sağlanması devlete çok fazla ekonomik gelir kazandırmıştı. Kuzeydeki zengin demir yataklarını kullanan Kırgızlar, İran'dan Çin'e kadar elde ettikleri kaliteli demiri satıyorlardı. Onların Uygurlara bağlanmasıyla demir ticaretinin kontrolü Uygurların eline geçti. Bu Kağan'ın faaliyetleri Karabağ Sagun yazıtında ayrıntısıyla anlatılmıştır. Daha sonra Tanrı Dağları havalesindeki Karluklarla savaşan Kağan, önce Tibetlileri kesin olarak bu bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Akabinde Karluklar Pergana'ya kadar sürüldüler. Kuca ve Karaşar tamamen Uygurların eline geçti. 10 yıl tahta kalıp devleti eski gücüne kavuşturan Ay Tengri'de Ülük bulmuş Alp Uluk Bilge Kağan, Ay Tanrı'da kısmet bulmuş, almış Yüce Bilge Kağan 805 yılında öldü. Yerine geçen yeni Kağan'ın adı Tengri'de bolmuş Alp Külük Bilge, Tanrı'dan almış, onun tarafından tahta çıkarılmış Alp Meşhur. 3 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre Kağanlık yapan bu hükümdar dönemine ait bilgi kaynaklarda fazla değildir. Tahta çıkışında Çinliler elçi gönderip kutlamışlardı. Bunun yanında 806 yılında Mani dini rahipleri Uygur elçileriyle beraber Çin başkentine gelmiş ve kendilerine bir ibadethane inşa ettiler. Onlarla birlikte çok sayıda Uygur halkı da Çin'e gidip bu ülkede çeşitli koloniler kurmuşlardı. Bu Kaan da 808 yılında ölünce yerine Ay Tengri'de kut bulmuş Alp Bilge Kaan, Ay Tanrı'dan iktidar almış, onun tarafından desteklenmiş Alp Bilge Kaan geçmiştir. Diğer Kaanlara göre epey uzun süre tahta kalan bu Uygur hükümdarı döneminde bir önceki Kaan'ın elde ettiği başarıların sonucu görülmüş, savaş meydanlarında çok az çarpışmalar yapılsa da devletin kudreti kendini yabancılarla diplomatik ilişkilerinde göstermiştir. Ülkenin içinde herhangi bir boy isyanının çıkmaması sağlanan iç huzurun belirtisiydi. Dış ilişkilerde ise bu sırada en büyük rakip Tibetlilerdi, Tangutlar. Eski devirlerine nazaran çok kuvvetlenen Tibetliler İpek yoluna gözlerini dikmişler, özellikle Turfan ve onun doğusundaki toprakları zaman zaman istila etmişlerdi. Shao Tao'ların Uygurlarla aralarının açılmasını fırsat bilip onları kendilerine bağladılar. Bu yüzden aralarında uzun mücadeleler oldu. Genelde Uygurlar galip geliyordu. Nitekim onların elindeki Liang Chou'yu ele geçirdiler. Bunun üzerine Shao Ta'lar da Tibetlileri bırakarak gelip Uygurlara bağlandılar. Karşılığında Çin'den dönen Uygur elçileri Tibetliler tarafından soyuldu. Karşılığında Uygurlar da boş durmayıp 812 yılında Gobi Çölü'nü geçerek Tibetlilere akın yaptılar. Yine Tibetlilerin Uygurların başkenti Karabalsagun bölgesine kadar sefer düzenleyip başarılı olamadıkları bilinmektedir. Uygur Kağan'ın İnanç adlı elçiyi 813 yılında Çin'e göndererek bir Tang hanedanlı prensesiyle evlenme talebinde bulunduğunu görmekteyiz. Tang hanedanının imparatoru bu talebi evlilik masraflarının ağırlığı yüzünden reddetmek istemiş, ancak Uygurların tepkisinden bunu açıklamaya çekinip oyalama yoluna gitti. Çinli devlet adamları Uygurların bu oyalama durumuna kızıp büyük problemler çıkaracağını ileri sürüyorlardı. Uygur Kağan'ı 820'de Alp Tarkan başkanlığındaki bir heyeti daha yollayıp evlilik yolundaki ısrarını tekrarlayınca İmparator Hsien Tusung çaresiz kabul etmek zorunda kaldı. 9-8. Devletin zayıflaması ve yıkılışı. Ay Tengri'de kut bulmuş Alp Bilge Kağan. Ay Tanrı'dan iktidar almış Alp Bilge Kağan, 821 yılının başında ölünce Kün Tengri'de ülük bulmuş Alp Küçlük Bilge Kağan tahta geçti. Bu arada Çin'de taht değişikliği olmuş, ölen Hsien Tusung'un yerini Mu Tusung almıştı. Yeni Kağan'ın 3 yıllık saltanatında daha önce söz verilen Çinli prenses gelin olarak geldi. Bu evlenme dolayısıyla kaynaklarda ilginç bilgiler kaydedilmiştir. 824 yılında bu Kağan'ın da ölümü üzerine ileride devleti çökertecek olan Hazar Tegin, Ay Tengri'de kut bulmuş Bilge Kağan, Ay Tanrı'dan iktidar almış Bilge Kağan ünvanıyla Kağan oldu. Çin entrikaları soğuk harp taktikleri ile bu dönemde yoğun bir şekilde devletin içini karıştırırken, Çinliler bol miktarda hediyelerle Kağan'a hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Tabii ki devletin zayıflamasında daha önceki Kağan'ın zamanında gelen Çinli prenses Tai Ho'nun entrikalarının büyük rolü vardı. 832 yılında ülkesine hakim olamayan bu başarısız Kağan öldürülerek saltanatına son verildi. Yerine Ay Tengri'de kut bulmuş Alp Bilge Kağan ünvanıyla Hu Tegin geçti. Kendisinden öncekine hiç benzemeyen yeni Kağan devleti biraz toparlayabildi. Daha sonra bazı devlet adamlarının ihtilal yapmak teşebbüslerini engellemeyi başardı. Fakat bakanlarından Kürebir, Shao Tao'larla işbirliği yaparak ona saldırıp öldürdü. Yerine Hazar, Hosa Tegin'i Kağan olarak tahta geçirdi. 839. Bu arada 839 yılında çok ağır bir kış yaşanmış, Uygurların hayvan sürülerinin çoğu telef olmuştu. Hayvan sürülerinin kaybı da siyasi bunalımı daha da ağırlaştıran ekonomik kıtlığı ortaya çıkardı. Dolayısıyla bir türlü ülkeye huzur gelmiyordu. Çünkü önceki Kağan'ın tahttan indirilişi sırasında merkezde olmayan kumandanlardan Külük Baga, Kırgızların yanına giderek onlarla birlikte 100 bin süvariyle Uygur başkentini basarak Hazar Tegin ve Kürebir'i öldürdü. Kaanlık ortağı dahil bütün değerli varlıkları Kırgızların eline geçti. 840. Yedikleri ağır darbeden sonra başsız kalan Uygur halkı kitlesi, ekonomik sıkıntıların da etkisiyle uzak diyarlara gitme yolunu tuttu. Dağılımları bünyelerindeki boy sayılarına göre ifade edilmektedir. Buna göre, 1. Yıkılışlarından sonra Uygurların 15 boyu Karlukların yanına yani batı yönüne doğru gitti. 2. Bir grup Tibet'e, diğer bir grup da Kuca'ya sığındı. 3. Geride kalan 13 boy kendi aralarında Üge, Vuaçia, Tegin'i Kaan seçtiler. 840. Batıya doğru giden grup ikiye ayrılarak bir kısmı Kuca'ya, diğer kısmı Beşbalık'a yerleşti. Bu arada Kırgızların baskın sırasında ele geçirmiş oldukları Çin asıllı son Uygur Kağan'ın eşi Tayi Ho prensesi Uygurlar kurtararak geri aldılarsa da kendi aralarında anlaşamadılar. Shao Tao'nun desteğiyle adı geçen prenses Uygurlardan da kurtarılarak Çin'e gönderildi. Bütün mücadelelerine rağmen devletin eski birliğini sağlayamayan Üge Kağan 847 yılında katledilerek ortadan kaldırıldı. 9.9. Kansu Uygurları. Böylece Orhun bölgesinde tutunamayan Uygurlar 847'den sonra güneye doğru ilerlediler. Uğradıkları ağır bozgundan sonra Orhun bölgesinde kendilerine hayat hakkı olmadığını anlamışlardı. Uygurlar bundan sonra farklı kollara ayrılarak değişik ülkelere göç ettiler. Daha öncekiler ağırlıklı olarak Doğu Türkistan'a Beşbalık yönünde ilerlemişlerdi. Son kalan grup Kansu bölgesine giderek Kançou Uygur Devleti'ni kurdu. Ancak bu devlet genelde Çin'e bağlı kalmış, önce Tang Hanedanı 907'ye kadar, sonra Beş Hanedan devrinde 960'a kadar iyi ilişkilerini sürdürmüştür. Bazen Çin'e karşı gelseler de aralarında herhangi bir büyük çatışma gerçekleşmemiştir. 911 yılında Tung Huang'ı ele geçiren Kansu Uygurlarının başında Zhenmei Kağan olarak görülmektedir. Bu yılda ve 2 sene öncesinde Çin'e elçiler göndermişlerdi. 924 yılında Tegin'in yolladığı zengin hediyelerle elçi seferi tekrarlandı. Bundan sonra sırasıyla onların başına Atuyu ve Zhenyu Kağanlık yaptılar. 937-949 yılları arasında Altun ünvanlı elçilerinin adından bahis vardır. Görüldüğü gibi fazla bir askeri varlık gösteremeyen Kansu Uygurları 940'dan sonra Liyolara, Kıtanlara, 1028'den sonra Tangutlara, 1226'da Moğolların hakimiyetine girdi. Günümüzde hala Sarı Uygurlar adıyla tanınarak varlıklarını sürdürmektedir. 910 Beşbalık Uygurları. Orhun bölgesindeki siyasi varlıklarını kaybedişlerinden sonra bir kısım Uygur da Beşbalık bölgesine gitmişti. Bunlar Voni Tegin ünvanlı birinin idaresi altındaydılar. Merkezleri Ordu Balık'tayken, yani Büyük Kağanlık zamanının sonunda öldürülen son kağanlarının yeğeni Mengli'yi seçtiler. 856. Beşbalık, Turfan, Tanrı Dağları etrafına yerleşmişlerdi. Beşbalık Uygurları bu sırada Tibetlilerin yoğun baskısı altındaki Tang Hanedanı tarafından tanındı. İpek yolu üzerinde olması ve tabi kaynaklara sahip bulunması sebebiyle kısa süre içinde zenginleşti. 873 yıllarında başlarında Buku Chun adlı birini görüyoruz. Bu arada Manihaizm onların desteğiyle Çin'de yayıldı. 911'de Kansu Uygurlarının Tung Huang'ı alması üzerine Çin'den koparak tamamen bağımsız oldular. Ancak Tibet'le Karluklar arasında sıkışan Uygurlar hakkında çağdaşı Çin'de de kuvvetli bir devlet hüküm sürmediği için fazla kayıt tutulmamıştır. Anlaşılan o ki Turfan, Hami, Kaşgar, Beşbalık, Kuca gibi şehirlerde yerleşik hayata alışarak sanat, edebiyat ve ticaret sahasında kendilerini geliştirdiler ve ortaya güzel eserler koydular. 947'de başkentleri Koço, yazlık merkezleri de Beşbalık'ta bulunuyordu. 948'den sonra hükümdarları İdukkut ünvanıyla anılmaya başlamıştır. Beşbalık Uygurlarında Budizm daha fazla yayılmış, hatta Manihaizmin yerini almıştı denilebilir. Daha sonraki asırda az olmakla beraber Nesturi Hristiyanlığı İslamiyet özellikle Karahanlı devrinde kabul görmüştür. Takip eden devirlerde Çin'in içlerinde de bu bölgelerde yayılma fırsatı bulmuştur. Kara Hıtay devrinde Turfan Uygurların başında İdukkut Barçuk Arttegin adlı bir hükümdarları bulunuyordu. Burada İdukkut ünvanı hükümdar karşılığı kullanılmaya başlanmıştır. Ve bu İdukkut 1209 yılında Cengiz Han'a bağlanmıştı. Moğollar devrinde İdukkut sülalesi varlığını devam ettirdi ve 1368 yılında son İdukkut Hoshang Çin'deki Ming İmparatorluğu'na teslim oldu. Kara Hıtay ve Cengiz Han oğulları döneminde birçok Uygur yüksek görevler almıştır. Tata Tonga gibi. Uygur kültürünün etkileri sahip olduğu zenginliğinden ve derinliğinden dolayı Orta Asya'nın doğusunda ve batısında her zaman hissedilmiştir. 9-11 Uygur devrinin genel karakteri. Uygur Kağanlığı Göktürk Devleti'nin sahip olduğu mirasın üzerine kurulduğu için bu devletin yani bozkır kültürünün geleneğini sürdürüyordu. Ancak zamanla Çinlilerle fazla yakınlaşma, Maniheizmin ülkede kabul görmesi hayat tarzını eskisine göre değiştirmelerine sebep oldu. Soğuduların devlet mekanizmasında yer alıp etkili olmalarının da bunda rolü vardı. Yukarıda da söylediğimiz Uygur devleti 9 Oğuz boyları üzerinde yükselmişti. Yani halk unsurunun esası onlardı. Zaten diğer kalabalık Karluk, Türgiş gibi boylar Orta Asya'nın batısına doğru kayarak Tanrı Dağları'nın kuzey silsileleri, Isık Göl, Isık Derya, Sır Derya, Çu, Talas, İli gibi ırmaklarının havzalarında yoğunlaşmıştı. Nitekim 9 Oğuz tabiri Çin kaynaklarında doğudaki Töles boylarına verilen addır ve 627 yılında ilk defa kullanılmıştır. Bunun yanında Uygurlar kendi içlerinde 10 kabileden müteşekkildirler. İlk hanedanın adı Yaglakar kabilesinden geliyordu ve 795'e kadar bu kabilenin yönetimi devam etti. Kuruluşlarında yenilmelerinden sonra Basmalılar hakkında fazla dikkate değer kayıt bulunmaması, onların eski gücünü kaybettiğini göstermektedir. Bayan Çor Kağan, bazı Çinli ve Soğutlu ustalara Selanga üzerinde Ordu Balık adında bir şehir kurdurtmuştur. Uygur Kağanlığının sınırları doğuda Şivei, Proto-Moğollara kadar uzanıyordu. Diğer taraftan batıda Altaylar, Çin'de Kansu Ordos'a kadar Gobi Çölü'nün güneyi Beşbalık Turfan Havzası sınır sayılabilirdi. Ancak bu yöndeki sınır Tibetlilerin bazen baskıları yüzünden elden çıkıyordu. Bir de Beşbalık'taki Kağan, Futu, Stupa Kalesi bir ara Karlukların eline geçmişti. Kuzeyde ise Kırgızların itaate alınmasından sonra kuzey sınırı hakkında herhangi kesin bir hat bilinememektedir. İkinci hanedandan itibaren ünvanların değişmesi, Ay ve Kün gibi Maniheizmin artan etkisini açıkça gösteriyordu. Bunun yanında 795'ten sonra Beşbalık, Koço, Kuca, Aksu, Karaşar, Kaşgar gibi şehir krallıkları üzerinde Uygur siyasi nüfuzunun artmasında Maniheizmin kesin katkısı söz konusudur. Karabala Sagun devletin merkeziydi ve devlet meclisi burada toplanırdı. Göktürklerin kullandığı bütün ünvanların daha sonra Uygurlar tarafından da devlet sistemi içinde aynen kullanıldığını görüyoruz. Ama bazı ünvanların karşılıkları değişmişti. Mesela Çince kökenli olan Tutuk ünvanı askeri vali yerine boy reisi anlamına geliyordu. Sayıları 11 tane olup siyasi görevlerinin yanında devlet için vergi toplarlardı. Hükümdarlık daha çok babadan oğula geçiyordu. 779'da bir ihtilal yapan Tunbaga Tarkan, ülkeye verdikleri zarardan dolayı Maniheistleri devletten uzak tutmaya gayret etmiştir. 13 hükümdarın 7'sinin Çinli eşleri vardı. Yani evlilik yoluyla akraba olmak ve bu sayede iki ülke arasında barış sağlamak göze çarpan bir yöntem şeklinde uygulanmaya çalışılmıştır. 13 Kağan'dan 7'sinin ünvanında şu terimlerden biri mutlaka bulunurdu. Tengri'de, Ay Tengri'de, Kün Tengri'de. Bu hakimiyetin gökten, güneşten ya da aydan geldiğine inanıldığını göstermektedir. Aslında bir bakıma Uygur Kağanlarının söz konusu ünvanlarla hükümdarlıklarının sadece Uygurlarım değil, bütün dünyanın hükümdarı oldukları düşüncesinin var olduğu sonucunu çıkarmak da mümkündür. Her ne kadar Çin imparatorları kendi devlet ideolojileri açısından Uygur Kağanlarının kendileri tarafından tayin edildiklerini iddia etseler de aslında Uygur Kağanları onlara karşı daima üstün hakimane bir tavır takınmıştır. 762'de Asi Şiçao'ya karşı Tang hanedanına yardım için Çin'e giden Bögü Kağan, Çin velihadının kendi önünde dans etmesini istemiş, diğer Çinli memurlar karşı çıkınca dövülerek öldürülmüşlerdi. Uygurlarda ilginç bir noktada zayıf idare gösteren basiretsiz hükümdarların sık sık tahttan indirilerek katledilmeleridir. Bu şekilde gerçekleşen ihtilallerle devlet otoritesinin yeniden sağlam temellere oturması sağlanmıştır. 821 yılında Ordu balığı ziyaret eden Arap seyyahı Tamim İbn Bahar'ın bildirdiğine göre şehirli halkın bağlı olduğu iki dinden biri Maniheizm, diğeri Gök Tanrı, Kök Tengri inancıydı. Yani bütün yoğun propagandalara rağmen Mani dini Uygurlar arasında tam olarak yaygınlaşmayı başaramamıştı. Uygurlarda zamanla toplumsal yapı hızlı bir değişim göstermiş, özellikle ekonomide ve düşünce tarzında şehirleşmeye doğru atılımlar yapılmıştır. Henüz daha devletlerin kuruluş aşamasında 744'te Çin kaynaklarında Uygurlar hakkında su kaynakları ve otlakları bulmak için gezerler, atçılık ve okçulukta ustadırlar gibi kayıtlar vardır. Aslında daha sonraki dönemlerde de büyük kısmı göçebe olarak kalmaya devam etmiştir. At, sığır, koyun ve deve yetiştirmek ekonomilerinin temelini oluşturmaktaydı. Bunların içinde de bozkır hayat şartları icabı en değerli hayvanlar koyun ve at olarak göze çarpmaktaydı. Atların özellikle Çin'le yapılan ticarette ön plana çıktığını görüyoruz. Anluşa'nın oğluna karşı 757'de çıkılan seferde 4000 kişilik Uygur ordusuna günlük 20 sığır, 200 koyun, 2900 kilogram tahıl verilmesi etin ne kadar çok tüketildiğini göstermektedir. Zamanla Mani ve Buda dinlerinin etkisiyle hayat tarzlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Çünkü 980'de Turfan bölgesini ziyaret eden Çinli seyyah Wang Yete, sadece fakir Uygurların et yediğini bildirmektedir. Hayvancılığın yanında daha Maniheizm öncesinde dahi tarımın Uygurlar arasında yapıla geldiği bilinmektedir. Daha sonra Maniheizm'in tesiriyle geniş alanda yaygınlaşmıştır. Mani din adamları daha çok soğan benzeri bitkisel ürünleri yiyorlardı. 821 yılına gelindiğinde her ne kadar ziraat yaygınlaşsa da otlakların önemi hala devam ediyordu. Karabala Sagun yine büyük bir şehir olup etrafında ziraat yaygın bir şekilde yapılıyordu. Arkeologların çalışmalarına göre değirmen taşları, harman tokmakları kullanılıyor, hatta sulama yapılıyordu. Bazı Uygur mezarlarında ölüyle birlikte gömülen darı gibi tahıl kalıntılarına da rastlanmıştır. Ziraatin gelişmesine paralel olarak şehircilik de gelişmiştir. Kağanların emriyle iki şehir inşa edilmiştir. Bunlardan biri Baybalık, Ordu Balık olup Kağan'ın emri üzerine 757 yılında kuruluş çalışmalarına başlanmıştı. Diğeri ise Karabala Sagun'du. İçinde Kağan'ın sarayı olan Karabala Sagun'un etrafı surlarla çevriliydi ve 12 büyük demir kapısı vardı. Nüfusu kalabalık olup çarşıları, esnafı mevcuttu. Bunun yanında şehre hakim çok uzaklarda görülebilen altından bir çadır olduğu ve bunun sarayın düz damının üzerinde bulunduğu, ayrıca içine 100 kişinin sığdığı kaydedilmiştir. Büyük Uygur Kağanlığı devrinde başlayarak Beşbalık, Koço gibi şehirlerin etrafında Uygur nüfusu birikti. Beşbalık Uygurları döneminde şehir kültürü buralarda çok gelişti. Şehirleşmenin sonucunda ticareti de öğrenen Uygurlar lüks eşyalara ihtiyaç duymaya başladılar. Sonuçta Çinlilerle at, ipek ticareti hiç görülmediği kadar artmıştı. Uygurlar Çinlilerden elde ettikleri ipeğin fazlasını bazen başka ülkelere ihraç ediyorlar, bazen de para birimi olarak kullanıyorlardı. Tang Hanedanı'nı temelinden sarsan Anluşan isyanı bertaraf edilince bazı Uygurlar Çin'de kalmışlardı. Onlar orada zenginleştiler ve bankerlik yapmaya başladılar. Zamanla bu durum öylesine gelişti ki 9. yüzyılın sonlarına doğru Çin'in hemen bütün maliyesini bunlar kontrol edecek hale gelmişlerdi. Uygurlar deve ve ata dayalı basit bir ulaşım sistemi kurmuşlardı. Çok kalabalık gruplar halinde yola çıkıldığında atların, develerin, arabaların beraber kullanıldığı kervanlar kullanılırdı. 820 senesinde binlerce Uygur ve Çinlinin bulunduğu kafile Chang'an'dan Uygur başkentine doğru yola çıkmıştır. Her ne kadar şehirleşme olsa da çadır önemli bir barınak yeri olarak varlığını devam ettirmiştir. Zenginlerin iki veya daha fazla çadırı olurdu şeklinde kayıtlar bulunmaktadır. Eserini 9. yüzyıl ortalarında yazmış olan El-Cahiz'a göre Uygurlar Mani dinini kabul ettikten sonra Karluklara yenilmeye başlamışlardı. Yeni kabul edilen din Uygur kağanlarının yaşam biçimini etkilediğinden savaş isteklerini köreltmiş olmalıdır. Belki Uygurlar arasında bozkır ve şehirli olmak üzere iki farklı hayatın ortaya çıkması, toplumun dolayısıyla devletin temelini sarsan başka bir sebepti. Devletin başkent dışında otoritesi zayıflamış, dolayısıyla boy reislerine serbest hareket etmek için fırsat çıkmıştı. Lüks ve rahat düşkünlüğünün getirdiği rahat yaşam, askeri mücadelelere karşı devlet adamlarının gücünü bitirirken, iktidarı ele geçirmek için bazı vezirler entrika çevirmek yoluna gidiyorlardı. Ordu geleneklerine uygun olarak, kağanlarının emrinde idiyse de merkezi otoritedeki gevşeme sonucunda tutuklar yani askeri valiler ön plana çıkıyorlar, zayıf kağanlara sadakatle bağlı olmuyorlardı. 9.12. Uygur kültürü hakkında birkaç söz. İslam öncesi Türk devletlerinde boylar, yazın yaylak denilen serin, sulak, otlağı bol, yüksek yaylalarda, kışın ise kışlık denilen daha ılık, ova ve vadilerde yaşarlardı. Hükümdarların da yazlık ve kışlık olmak üzere iki merkezleri bulunurdu. Bozkır'daki Uygurlar için de aynı durum geçerliydi. Kışlık bölgede evlerin daha ziyade kerpiç veya ahşap olması tercih edilirdi. Surlar bile kalın ağaç kütüklerinden yapılırdı. Dış ticaret açısından baktığımızda Uygurların komşu devletlere canlı hayvan, kösele, deri, kürk, hayvansal gıdalar sattıklarını, karşılığında hububat ve ipek aldıklarını görürüz. Bu devirde Türklerle komşuları arasındaki ticaret iki yoldan gerçekleşiyordu. 1. İpek yolu. Bu yol Çin'den başlıyor, Türklerin çoğunlukta olduğu Orta Asya'dan geçip İran üzerinden Akdeniz'e ulaşıyordu. İpek yoluna hakim olan o devirlerde dünya ticaretinin önemli bir kısmına hakim olacağı için büyük devletler arasında büyük bir rekabet konusuydu. 2. Kürk yolu. Bu yol Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Ural, Güney Sibirya, Altaylar, Sayan dağları üzerinden Çin'e ve Amur nehrine uzanıyordu. Bozkır sahasının çoğunluğunu otlaklar meydana getirmekteydi. Her boyun kendi hayvan sürülerini beslediği bir yaşam alanı söz konusuydu. Bunun yanında tarıma elverişli topraklara ulaşan Uygurlar, buğday, darı ve sair tahıl ürünlerini ekip biçmekteydiler. Tarım ürünlerinin kendileri tarafından elde edilmesi dış ülkelere özellikle Çin'e olan ekonomik bağlılığı azaltıyordu. İslam öncesi Türk devletlerinin geliri, bağlı devletlerden alınan yıllık vergi ve hediyelerle halktan toplanan vergilere dayanıyordu. Vergi toplama işlemi özel memurlar tarafından yerine getiriliyordu. Ayrıca işlek ticaret yollarından sağlanan vergi ve gümrük resimleri, madencilikten elde edilen yüksek gelir devletin mali gücünü arttırıyordu. Para olarak da üzeri resmi damgalı ipek parçaları kullanılıyordu. 24. ayrımın sonu, sayfa 215.